tamamı ödendi.
Çarmıha germe şimdiye kadar tasarlanmış olan ve devlet tarafından desteklenen en zalim ölüm yöntemiydi. Roma İmparatorluğu bu ölüm cezasını en tehlikeli suçlulara verirdi. Biz insan soyu, yaratıcımız bizi ziyaret etmeye geldiği zaman onu çarmıha gererek öldürmeyi seçtik. İsa ile birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı biri solunda biri sağında olmak üzere iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. Luka 23:32-33.
Çarmıha gerildi.
Çarmıha germe bir kurbana ıstırabın en büyüğünü ve mümkün olan en kötü aşağılanma cezasını vermek için tasarlandı. İsa çarmıhta asılıyken katlandığı utanç ve acıyı tam olarak sergileyen bir filmi ya da bir ressamın tablosunu şimdiye kadar ne gördüm ne de görmek istedim. Örneğin ressamlar ve senaryo yazarları İsa'yı her zaman üzerinde bir parça giysiyle resmederler. Ama aslında tarihi gerçek, Romalı askerlerin yargılanmış suçluları bir ağaca ya da çarmıha sadistçe yatırıp bağlayarak bileklerine ve topuklarına büyük çiviler çakmadan önce üzerlerindeki giysileri çıkartarak soyduklarıdır. Çarmıha gerilerek ölmek utanç ve acı vericiydi ve kurbanın ölümü yavaş olurdu. İsa bu cezaya, utanca ve acıya sizin için, benim için ve Adem'in bütün soyu için gönüllü olarak katlandı. İsa'nın üzerine yığılan yoğun işkence, günahımızın hak ettiği ciddi cezayı anlamamıza yardım etmek için amaçlandı. Romalılar daha çarmıhı icat etmeden yüzlerce yıl önce Peygamber Davut, Mesih'in çarmıh acılarını şöyle tanımladı. Kötüler sürüsü çevremi sarıyor, ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. Bütün kemiklerimi sayar oldum, gözlerini dikmiş bana bakıyorlar. Giysilerimi aralarında paylaşıyor, elbisem için kura çekiyorlar. Sırtını Rab'be dayadı, kurtarsın bakalım onu. Madem onu seviyor, yardım etsin. Mezmur 22:16-18:8. Ve Peygamber Yeşaya şu ön bildiride bulundu. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Rabbin doğru kulu kendisini kabul edenlerin birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi. Yeşaya 53:12. Müjdeden alınmış aşağıdaki seçme parçada, biraz önce okumuş olduğumuz peygamberliklerin temelinde yerine gelen kaç peygamberlik olduğunu tanımlayabilirsiniz. İsa'yı biri sağında, biri solunda olmak üzere iki suçlu ile birlikte çarmıha gerdiler. Sonra İsa, "Baba, onları bağışla," dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler. Halk orada durmuş olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa ile alay ederek başkalarını kurtardı. Eğer Tanrı'nın Mesih'i, Tanrı'nın seçtiği o ise kendisini de kurtarsın diyorlardı. Askerler de yaklaşıp İsa ile eğlendiler. Sonra çarmıha asılan suçlulardan biri, "Sen Mesih değil misin? Hadi kendini de bizi de kurtar," diye küfür etti. Ne var ki öbür suçlu onu azarladı. "Sen de Tanrı korkusu da mı yok?" diye karşılık verdi. "Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı." Sonra, "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an," dedi. Ve İsa ona, "Sana doğrusunu söyleyeyim. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın," dedi. Öğleyin 12 sularında güneş karardı, 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Luka 23:33-36, 39:45.
Tamamlanan iş.
Yüzlerce yıl boyunca sayısız kurban çarmıha gerilmenin acılarına katlandı. Milattan sonra 70 yılında Yeruşalim'in düşmesinden önce Romalı askerler bir günde 500 Yahudi'yi çarmıha geriyorlardı. Bazı kurbanlar ölmeden önce çarmıhta günlerce baygın halde asılı kalıyorlardı. İsa ölmeden önce çarmıhta diğer ölenlere kıyasla daha kısa bir süre, 6 saat acı çekti. İsa'nın acılarını eşsiz kılan neydi? Peygamberlerin İsa'nın acılarını ve ölümünü önceden bildirmeleri önemli bir farklılık oluşturmaktadır. Diğer bir farklılık ise pek çok kişi bir çarmıha çakılıyken kanlarını döktüler, yalnızca Rab İsa'nın dökülen kanının mükemmel olmasıydı. Ve şimdi okuduğumuz öykü İsa'nın ölümü hakkında nihai eşsizliğe sahip bir diğer boyutu açıklar. öğleyin 12 sularında güneş karardı ve 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Luka 23:44. İsa sabah 9'da çarmıha çivilendi. Öğlen saat 12'den saat 3'e kadar tüm yeryüzünü karanlık kapladı. Neden? Bu 3 saat boyunca dünyanın gözlerinden gizlenmiş olarak tüm zamanların en önemli olayı gerçekleşiyordu. Tanrı, biz günahımız ile sonsuzlukta uğraşmak zorunda kalmayalım diye günahımızın icabına şimdi, yani zaman içinde bakıyordu. Bu doğaüstü karanlığın hakim olduğu saatlerde göklerdeki Tanrı biricik doğru oğlunun üzerine bizim günahlarımızın talep ettiği yoğun ve sonsuz cezayı yüklemekteydi. Tanrı oğlunun et ve kandan oluşan bir beden almasının nedeni bu amaç içindi. O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan, Tanrı'nın gazabını kendi içine çeken yeterli günah sunusu kurbandır. 1. Yuhanna 2:2. 700 yıl önce peygamber Yeşaya bu çağların olayını daha önceden tanımlamıştı. Bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Bir kuzu gibi kesime götürüldü. Rab onun ezilmesine uygun gördü. Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa, canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Rabbin istemi aracılığıyla, Rabbin doğru kulu, kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Yeşaya 53, 5-7, 10-11. Gezegenin karanlık tarafından çevrelendiği bu çarmıhta geçen saatler sırasında, Rab günahlarımızın kirliliğini ve cezasını gönüllü ve günahsız oğlunun üzerine koydu. Baba ve oğul arasında tam olarak neler geçtiğini biz hiçbir zaman tam olarak anlayamayız. Ancak kesin olan şey şudur. Gerçekleşen olay tüm zamanların en büyük olayıydı.
Tek başına.
Koyu karanlık yeryüzünü kapladığı zaman İsa yüksek sesle Eli, Eli, lema şevaktani, yani Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı. Matta 27:46. İsa çarmıhta neden bu insanın içini burkan feryatla bağırdı? Bu şekilde bağırdı çünkü Tanrı onu günahın cezasını ödemesi için tek başına bıraktı. İsa herkesin uğruna günahın neden olduğu ayrılığın 3 seviyeli acısını çekti. Ruhsal ölüm deneyimi yaşadı. Göklerdeki Tanrı yeryüzündeki oğlundan kutsal yüzünü çevirdi. Çünkü ona tüm insan soyunun günahlarını eklemişti. Fiziksel ölümden geçti. İsa kendi isteğiyle öldüğü anda ruhu ve canı bedeninden ayrıldı. Aynı zamanda ikinci ölümü de tattı. Sizin ve benim için cehennemin acısını çekti. Cehennem, Tanrı'nın terk etmiş olduğu karanlık ve kişilerin tek başlarına bırakıldıkları bir yerdir. Cehennem, iyi olan her şeyden mahrum bir yerdir. Göksel Baba'nın varlığından ve sevgisinden ayrı düşülen bir yerdir. Sonsuz oğul çarmıhtayken, sonsuzlukta ilk ve son kez olarak sonsuz babasından ayrıldı. Biz bu dehşetli ayrılığı hiçbir zaman yaşamayalım diye onun dehşetine katlandı. Tanrı'nın kutsal kuzusu bizim günah taşıyıcımız oldu. Bizim yerimize geçti. Utancı, acıyı, dikenleri ve çivileri kabul ederek günahın lanetinin tüm ağırlığını üstünde taşıdı. Çarmıh sunağında günah için tam ve nihai yakmalık sunu oldu.
Birkaç saat içinde cehennem.
İsa bizim cehennemimizi aldı. Bir insan tüm insan soyunun cezasını nasıl ödeyebilirdi? İsa birkaç saatlik bir zaman içinde cezayla dolu bir sonsuzluğun acısını nasıl çekebilirdi? Tüm bunları yapabilmesinin nedeni kim olduğundan kaynaklanıyordu. Onun kimliği nedeniyle bizim yapmak zorunda kalacağımız gibi tüm sonsuzluk boyunca günahlarımızın bedelini ödemeye devam etmesi gerekmiyordu. Tanrı'nın sonsuz oğlu ve sözü olarak kendisinin ödemesi gereken hiçbir günah borcu yoktu. Ve aynı zamanda o, bizler gibi zamana bağımlı da değildi. O, kimliği nedeniyle sınırlı bir zaman süresi içinde herkes için ölümü tadabilecek, İbraniler 2:9 kudretteydi. Rab Tanrı nasıl karmaşık dünyamızı yaratmak için herhangi bir zaman süresine ihtiyaç duymadıysa, dünyayı 6 günde yaratmayı seçmiş olmasına rağmen, insanlığı kurtarmak için çarmıhta da aynı şekilde herhangi belirli bir zaman süresine ihtiyacı olmadı. Çarmıhta 6 saat kalmayı seçmiş olmasına rağmen. Tanrı için zaman hiçbir şey gibidir. Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. Çünkü senin gözünde 1000 yıl, geçmiş bir gün, dün gibi bir gece nöbeti, bir bekçinin birkaç saatlik görevi gibidir. Mezmur 90:1-4.
Tamamlandı.
Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek, kutsal yazı yerine gelsin diye susadım dedi. Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mercan köşk dalına takarak onun ağzına uzattılar. İsa şarabı tadınca tamamlandı dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Yuhanna 19:28-30. İsa tam ölmeden önce şu duyuruda bulundu. Tamamlandı. Bu ifade Grekçedeki tek bir sözcükten çevrilmiştir. Tetelestai. Bu Roma iş dünyasında çok sık kullanılan bir ifadeydi. Bir borcun tamamının ödendiğini belirtmek için kullanılırdı. Üzerlerinde tetelestai yazılı olan eski makbuzlar bulunmuştur. Tamamen ödendi anlamını taşırlar. Tetelestai ifadesi aynı zamanda bir görevin yerine getirildiğini bildirmek için de kullanılırdı. Bir hizmetkar kendisini bir görev için göndermiş olan kişiye geri dönüp rapor verdiğinde görev yerine getirildi anlamına gelen tetelestai sözcüğünü söyleyebilirdi. Diğer tüm müjde yazarların hepsi aynı kayda yer vermişlerdir. İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. Markos 15:37. Bu ifade bir zafer çığlığıydı. Tanrı'nın kurban edilecek kuzusuna işaret eden peygamberlikler ve semboller yerine gelmişlerdi. İsa lanetin nedeni olan günahı etkili bir şekilde bozguna uğratmıştı. Adem'in kirli, küstah, lanetlenmiş soyunu kurtarmak için Tanrı'nın talep ettiği fidyeyi ödemişti. Tanrı'nın adil doğası ve günaha karşı olan gazabı bütünüyle tatmin edilmişti. Yasaları yerine getirilmişti. Tamamlandı. Borcun tamamı ödendi. Görev başarıyla yerine getirildi. Boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi boş şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı. 1. Petrus 1:18-20. Yüzlerce yıl boyunca kan, kurban edilen milyonlarca lekesiz hayvandan akmıştı. Ama şimdi İsa'nın kendi kanı, günahtan özgür bedeninden akmıştı. İsa Mesih'in sınırsız değerdeki kanı, günahı yalnızca geçici olarak örtmeyecekti. Günahın kaydını sonsuza kadar silecekti. Bu, Tanrı'nın ilk antlaşmasının önceden bildirmiş olduğu müjdeydi. Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Suçlarını bağışlayacağım ve günahlarını artık anmayacağım. Yeremya 31:31-34. Sonra yeni antlaşma kutsal yazıları şu açıklamayı yaparlar. Tanrı, yeni bir antlaşma demekle ilkini eskimiş saymıştır. İbraniler 8:13. Artık günah sunularına ihtiyaç duyulmayacaktı. Sunakta kurban edilen hayvanların sunulması, Mesih'in çarmıhtaki ölümü aracılığıyla ortadan kalkmış ve geçersiz kılınmıştı. Rab Tanrı nasıl ilk kan kurbanını uyguladıysa, Adem ve Havva'nın günah işledikleri gün, aynı şekilde kabul edilebilir son kan kurbanını da yine kendisi sağlamıştı. İbrahim'in önceden bildirmiş olduğu gibi Tanrı, yakmalık sunu için kuzuyu kendisi sağlamıştır. Yaratılış 22:8. İbrahim'in oğlunu esirgeyen Tanrı, öz oğlunu bile esirgememiş, onu hepimiz için ölüme teslim etmiştir. Romalılar 8:32. İsa'nın dökülen kanı, günah ve ölüm yasasını tatmin etti ve kurban yasasını yerine getirdi. Rab İsa'nın tamamlandı diye bağırması şaşılacak bir şey değildir.
Yırtılan perde.
İsa tamamlandı diye bağırdıktan sonra ne oldu? Ve İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. Markos 15:37-38. Eski tarihçiler tapınak perdesinin bir elin avucu kadar kalın olduğunu yazarlar ve perdenin çevrilmesi için 300 adama ihtiyaç duyulduğunu belirterek onu çok ağır bir perde olarak tanımlarlar. Bu kalın ve ağır perdeyi ikiye bölerek yırtan neden neydi? 21. bölüme geri döndüğümüz zaman orada Tanrı'nın halkına bu özel perdeyi önce çadırda ve daha sonra tapınakta asmalarını buyurmuş olduğunu öğrendiğimizi hatırlarız. Perde insanı bir zamanlar Tanrı'nın varlığının gözleri kör eden ışığını yerleştirdiği o iç bölümdeki kutsal yerin en kutsal yer dışında bırakırdı. Lacivert, mor ve kırmızı ipliklerle dokunmuş olan bu perde, gökyüzünden yeryüzüne gelecek olan Tanrı'nın biricik oğlunu sembolize ediyordu. Aynı zamanda günahkarlara kutsal yaratıcılarından ayrı olduklarını hatırlatma görevini görüyordu. Yalnızca Tanrı'nın mükemmel doğruluk ölçüsünü yerine getirenlere Tanrı'nın sonsuz konutuna girebilme izni ihsan edilirdi. Yılda bir kez kefaret gününde perdeyi geçme ve en kutsal yere girmesi için yalnızca özel olarak meshedilmiş başkâhine izin verilirdi. Başkâhin için Tanrı'nın huzuruna yok olmadan girebilmenin tek yolu bir kase içindeki kurban edilmiş bir keçinin kanını, Mesih'in dökülen kanını sembolize eden yanına almasıydı. Başkâhinin aynı zamanda saf ketenden bir tünik giymesi, Mesih'in doğruluğunu sembolize eden de gerekiyordu. Başkâhin en kutsal yere girdikten sonra antlaşma sandığının bağışlama kapağının üzerine bu kanı 7 kez bütünlüğün sembolize edilmesi, serpmesi gerekiyordu. Sandığın içinde tüm günahkarları ölüme mahkum eden Tanrı'nın yasası bulunurdu. Ama Tanrı günahkarlara merhamet gösterdi ve onların yerine masum bir hayvanın ölmesine izin verdi. 15 yüzyıl boyunca perde Tanrı'nın mutlak kutsallığına ve Mesih'in dökülen kanı olmaksızın günah için kalıcı bir kefaretin mümkün olmayacağına tanıklık etti. Yalnızca perdenin sembolize ettiği Tanrı'nın günahsız, seçilmiş olanı günahın ücretini tam olarak ödeyebilirdi. Tanrı bu nedenle zaman dolduğunda kendisinin yasalarına mükemmel bir şekilde itaat eden bir yaşam sürmesi ve sonra Adem'in yasayı ihlal eden soyunun hak ettiği cezanın tamamını kendi kanı ile gönüllü olarak ödemesi için biricik öz oğlunu gönderdi. O zaman tapınak perdesini yukarıdan aşağı doğru kim yırttı? Tanrı yırttı. Baba Tanrı bu eylemiyle oğlunun tamamlandı sözlerine amin dedi. Tanrı tatmin oldu.
Artık günah kurbanlarına gerek kalmadı.
İsa'nın çarmıhta kurban olması ile tam kefaret, günahın bağışlanması ve Tanrı ile barışma sağlanmıştı. Yerimize geçen mükemmel kurban, dünyanın günahı için gönüllü olarak kanını döktü. Artık bundan böyle Tanrı'nın halkı her yıl günah kurbanı sunma sıkıntısına girmeyecekti. Tanrı artık bundan sonra tapınak törenleri ya da başkâhinler talep etmeyecekti. İlk ve son kurban sunulmuştu. Gölgelerin ve sembollerin arkasındaki gerçeklik konuşmuştu. Tamamlandı. Tanrı'nın kendisi inanan herkese şöyle der: onların günahlarını ve suçlarını artık anmayacağım. Bunların bağışlanması durumunda artık günah için sunuya gerek yoktur. Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Tanrı'nın evinden sorumlu büyük bir kâhinimiz vardır. Öyleyse İmanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. İbraniler 10:17-22.
Öldü.
İsa'nın öldüğü anda yalnızca tapınak perdesi ikiye bölünerek yırtılmakla kalmadı. Aynı zamanda yer sarsıldı ve dehşete düşen kalabalık kaçarak dağıldı. İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar. Bu gerçekten Tanrı'nın oğluydu dediler. Matta 27:54. Daha sonra Romalı bir asker İsa'nın gerçekten öldüğünden emin olmak için İsa'nın böğrüne bir kargı soktu. İsa'nın böğründen kan ve su aktı. Bu durum onun gerçekten ölmüş olduğuna tıbbi kanıt sağladı. Bu Romalı askerin eylemi aynı zamanda birçok başka peygamberliği de yerine getirmiş oldu.
Gömüldü.
Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa'nın bir öğrencisiydi. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Matta 27, 57-60. Peygamber Yeşaya, Mesih'in mezarının öldüğünde zenginin yanında olacağını Yeşaya 53.9 önceden bildirmişti. Tanrı'nın planı tüm ayrıntıları ile yerine getiriliyordu. Böyle olmasına rağmen İsa'nın öğrencileri bu planı hala anlamadılar. Onlar İsa'nın krallığını yeryüzünde kuracak olan Mesih olduğuna gerçekten inanmışlardı. Ama onun öldüğünü gördükleri zaman umutlarının da onunla birlikte ölmesine izin verdiler. Mucizeler yapan efendileri ve sevgili dostları öldürülmüş ve gömülmüştü. Her şey bitmişti. Ya da onlar böyle düşünüyorlardı. İsa'nın öğrencileri onun üçüncü gün yaşama tekrar geri döneceği konusundaki vaadini unutmuşlardı. Ama buna rağmen ne gariptir ki İsa'nın ölümünü planlamış olan din önderleri onun bu vaadini hatırlıyorlardı. Başkâhinlerle ferisiler Pilatus'un önünde toplanarak Efendimiz dediler. O aldatıcının daha yaşarken ben öldükten üç gün sonra dirileceğim dediğini hatırlıyoruz. Onun için buyruk ver de üçüncü güne dek mezarı kontrol altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka ölümden dirildi derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur. Pilatus onlara yanınıza asker alın. Gidip mezara dilediğiniz gibi güvenlik altına alın dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler, taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar. Matta 27, 62-66. İsa'nın cesedinin yattığı soğuk mezarın taş kapısı mühürlendi. Silahlı Roma askerleri mezarın çevresinde nöbet tutarak güvenliği sağladılar. Sonra pazar sabahı geldi.